İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, Ava TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otan TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhan Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ağır Zaman ve Yaratılış ile Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Nasıl başlamak istersiniz?
Proteinlerle başlayalım mı?
İnşallah.
Proteinlerin üretimi, üretim aşamalarını her gün bir kısmını gözden geçiriyoruz inşallah. Şimdi de proteinlerin nasıl modifiye edip değişikliğe uğratılıp belirli adreslere posta sistemiyle gönderildiğinin bir filmini görelim inşallah. Burada da çünkü çok büyük deliller var. Darwinizmi geçersiz kılan. Şimdi bu proteinlerin genelinde burada gördüğümüz gibi bir böyle çekirdek bir oligosakarit denen bir bölgesi bulunuyor. Bir molekül bulunuyor üzerinde. Buna eklenen eklentiyle bu böyle posta kodu gibi hangi adrese gidecekse ona uygun bir eklenti ekleniyor, eklenti molekül proteinler tarafından. Bu tabii çok büyük bir aklı gösterir bize. Çünkü nereye gideceğinin bilinmesi gerekiyor bir. Oraya gidecek şekilde ayırıcı bir molekül ekleniyor, ayırıcı moleküller var. Yani tıpkı posta kodu gibi sistemi olarak düşünebiliriz. Mesela bir mektup bir adrese gönderildiğinde değil mi, üzerine bir rakam yazılıyor böyle işte. Kimi ülkede 5 rakam haneli oluyor, kimi yerde 4 haneli neyse. Ki mektup kolayca gideceği yere ulaşsın, kaybolmasın diye. Bunun aynısı milyonlarca değil, milyarlarca yıldır hücrenin içinde zaten var. 3,5 milyar yıldır Allah bu sistemi yaratmış en güzel şekilde. Devam edelim. Şimdi bunun bir örneğini gösterecek. Mesela mannoz 6 fosfat diye bir molekül ekleniyor bir proteine. Bu proteine bu molekül eklendiği zaman endozom denen bir hücre organeline gidiyor. Sadece oraya gidebiliyor. Bu sistemin nasıl işlediğini gösterecek şimdi. Posta merkezi de Golgi cisimci denen, bakın böyle görüyoruz, bölümlerden oluşan, bunlara sistemle deniyor, böyle minik kesecikler var. Ve bunların her birinin ayrı bir görevi var. Bir taraftan giriyor protein, bu değişikliğe uğratılıyor, posta kodu ekleniyor ve diğer taraftan çıkarak gideceği yere gönderiliyor. Yani muhteşem bir sistem var ve hatasız çalışıyor. 3,5 milyar yıldır var canlılarda. Şimdi bu kesecikler içerisinde taşınıyor. Burada örnek bir enzim veriyor. Mesela hidrolaz enzimi diye bir enzim var. Bu enzim moleküllerin parçalanmasında kullanılan bir enzim hücrenin içerisinde. Endozom denen ve lizozom denen hücre organelinin içerisinde kullanılıyor. Oraya nasıl gönderildiğini gösterecek. Yani üretim yeri bütün proteinlerin üretildiği aynı yerde üretiliyor. Fakat sonra dağıtımı yapılıyor proteinlerin adrese. O da endozom denen organele gidiyor. Başka bir yere gidemez. Bu enzimi gösteriyor, hidrolaz enzimini. Endozom da molekülleri parçalayan, enzimleri içeren hücre organeli. Aynı zamanda şimdi parçaları gösteriyor. Hangi parçaları tanıtıyor önce. Bir tane de reseptör proteini var. Bu enzimin bağlanabildiği onu gösteriyor. M6P diye. Bu bunun alıcısı. Anahtar kilit gibi bağlanıyor. Şimdi endoplazmik retikulum denen ve üzerinde protein fabrikaların olduğu hücre organelinde enzim üretiliyor. Yani protein sentezi yapılıyor. Sonra bu protein kesiciklere yerleştirilerek bu kesiciklerle gönderiliyor. Bir kere bu çok büyük bir mucize yani. Bu hiçbir açıklaması yok. Köseciklerle çeviriyorlar, böyle paketliyorlar. Hayır, o paketler de gidiyor yani böyle. Kim götürüyor onu yani? Nereye gitmesi gerektiğini nereden biliyor? Bir yere taşınıyor onlar böyle ve suyun içinde bir güç var onları hareket ettiren, oraya götüren. Çünkü kendi kendine hiçbir şey gitmez bir yere. Değil mi? Maddenin özelliğidir yani. Kendi kendine bir hareket olmaz.
Ayrıca bu bahsettiğin işlemler yüz milyonlarca hücrenin içerisinde ayrı ayrı gerçekleşiyor. Ve hepsinin kendine göre farklı fonksiyonları var. Mesela bu anlattığın şeyler karaciğer hücresinde farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Beyin hücresinde farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve diğer tüm tip hücrelerde farklı farklı, bu da bir tek kişide oluyor. Dünyada da 6 milyar insan var. Her birinin bedeninde katrilyonlarca işlem, her an her saniye doğru adrese postalanıyor.
Evet. Çok yani doğru. Yani bakın saniyede 2000 protein üretiliyor. 100 trilyon hücre var. Çarpalım 2000'le. Değil mi? 200 katrilyon bir sayı çıkıyor karşımıza.
Evet.
Ya 200 katrilyon protein şu anda üretilip postalanıyor bu sistemle. Hiç hata yok. 200 katrilyon posta ne demek?
Yani normal abi, zaten insan günlük hayatındaki sistemle kıyaslasın. Çok acayip. Yani ben mesela biliyorum, yaptığımız işlerde toplu gönderimler yapıyoruz kargo şirketleriyle. O kargo şirketlerinde yüzlerce insan çalışıyor, bir sürü araçları var, barkod sistemleri var, hepsini kaydederek alıyorlar. Yani çok ciddi bir çaba var. Onunla ilgili bir takip için bilgisayar sistemi kurmuşlar, oradan bakabiliyorsunuz. Hiç daha ben hani öyle bir çoklu gönderimde, çoklu dediğim de mesela Türkiye'nin 40 şehrine hiç hatasız bir gönderim şeyi daha bugüne kadar rastlamadım. Mutlaka en az 3-4 tane yanlış yere giden olabiliyor, gittiği yerde teslim olamıyor, adres yanlış yazılmış oluyor. Bu işte gönderenden, alandan, birilerinden kaynaklanan bir şey oluyor. Şimdi burada öyle bir sistem var ki ne gönderen, ne alan, ne aradaki, hiçbirinde şuur yok ama hiçbir yerinde hata olmuyor.
Maşallah.
Maşallah, elhamdülillah. Evet, maşallah. Yani ve bu mesela dediğim gibi çok önemli, canlılar var olduğundan beri devam ediyor. Ve bunun biz ancak böyle olduğunun bilgisine yeni yeni ulaşmış durumdayız. Yani bizim vücudumuzda böyle bir şey olduğundan evet, insanın bile haberi yok. Ancak evet, işte yani tıp ilerledikten sonra biz öğreniyoruz, anlatıyoruz. Bunu da zaten yine herkes anlayacak değil. Mesela okuma yazması olmayan bir insan hayatı boyunca böyle bir konudan hiç haberdar olmuyor. Ama onun vücudunda da bu sistem çalışıyor. Evet. Şimdi bunu neye bağlayabilir birisi? Yani ne diyebilir bununla ilgili? Yani bunun hani tesadüfen olduğu demek zaten çılgınca bir şey. E hücreler mi yapıyor? Yani o zaman o hücrelerin tek başına şuuru olması da yetmez. Çok büyük bir organizasyon kabiliyeti olup bir kere insandan defalarca daha akıllı olmaları lazım. Ve çok daha ileri bir teknolojiye sahip olmaları lazım. E bu ne, vücudun içindeki biz basit moleküllerden bahsediyoruz.
Maşallah.
Yani. Bu atomlardan oluşan. E demek ki bundan hiçbiri olamayacağına göre sonsuz akıl, sonsuz kudret sahibi bir varlık. Allah onları o şekilde yaratmış ve onlar Allah'ın emriyle yapmaları gerekeni yapıyorlar. Başka hiçbir maşallah açıklaması yok inşallah.
Evet. Adrese teslim konusu bir de doğada da var. Mesela bal arısı şeker kaynağını bulduğu zaman diğer bütün arıları tam adrese gönderme gönlüyor şeklinde milimetrik evet yolluyor. Bir de somon balıklarında var. Doğdukları yere binlerce kilometre öteden geri dönüyorlar. Tam adrese yani hiç görmedikleri halde yavruken ayrıldıkları yerden bir süre sonra tam aynı adrese akıntıya ters yüzerek mucizevi bir şekilde geri dönüyorlar. Böyle bir şey yani tesadüflerle açıklamak.
Şimdi devam edelim. Bakın burada evet.
First, the hydrolase is delivered from the ER to the Golgi apparatus.
Şimdi hidrolaz enzimi bakın keseciye paketlendi. Gönderiliyor ve gidiyor. Ya o da gitmesi gereken yere gidiyor. Golgi cisimciğine gidiyor. Geliyor oraya. Fakat öyle muhteşem bir paketleme sistemi ki bu. Bunun kesesi Golgi'ye geldiği zaman bakın dikkat edin bununla birleşecek. Birleşiyor. İçindekileri Golgi'nin denen organelin içine bırakıyor. Hiç ama mükemmel bir şekilde gayet sakin gitti ona çarptı. Onunla birleşti orada. Ya öyle bir sistem yaratılmış. Ya, muhteşem bir şey. Şimdi burada glikosilasyon denen işlem gerçekleştirilecek. Yani posta kodu eklenecek. Ama bu bir molekül. Yani atomlardan oluşan bir molekül. Üzerinde bakın görmüştük burada. Böyle her proteinde bulunan özel bir oligosakkarit molekülü var. Buna eklenti yapılıyor şimdi. Ama adrese uygun. Nereye gideceğini bilerek yani bunu yapıyorlar. İşte mannoz 6 fosfat denen ek eklendi. Bunda bir hata olduğu zaman genetik hastalıklar oluşuyor. Ya sadece şu işlemde organizmada her şey var. Sadece bu posta kodu sisteminde bir hata olduğu zaman, glikolizasyon deniyor buna, bir hastalık olduğu zaman çok ağır hastalıklar ortaya çıkıyor. Sakatlıklar, organ anomalileri, zeka gerilikleri bundan kaynaklanıyor. Burada aradan geçerek olgunlaşıyor ve sonuna geliyor. Bakın organellerin diğer kısmından çıkacak. Fakat çok ilginç, bir kısmından giriyor. Diğer kısmından da posta kodu eklenmiş olarak, modifiye edilmiş olarak çıkıyor. Bu da ya çok özel bir durum yani. Böyle böyle bir organel var. Keseciklerden oluşuyor. Bir taraftan giriyor, onun içeride işlemlere tabi tutuluyor. Onun özel proteinleri var içinde. hoş geldin diyorlar, karşılıyorlar, alıyorlar. Sen diyorlar, ha diyorlar, bak şu organele gideceksin. Biliyor onu ya, molekül molekül tanır mı, atom atomu tanır mı? Atom atoma bakıyor. Ya diyor, sen diyor, ha diyor, şuraya gideceksin diyor, al bakayım sana diyor, bunu ekliyor. Yani böyle muhteşem bir akıl var burada.
Sebepler tamamıyla Allah'ın izniyle, yani tamamıyla demeyeyim de yani tamamına yakın ortadan kalkmış durumda burada. Evet. Mesela hakikaten canlılardan bahsederken arıların dansını vesile ediyor Allah o tarife. İşte somon balıklarının koku alma duygusunu, hani bir sebep yaratılmış. Şimdi burada bakıyoruz hakikaten ortada bunu yapan moleküllerin ne kulağı var, ne gözü var, ne yani öyle bir hani bir o tip bir canlı şeyi görüntüsü yok. Normal molekül bunlar. Ve bunları hiç hatasız yapıyorlar. Ve çok çeşitli şekilde yapabiliyorlar. Gönderdikleri adresler de öyle tek bir yere gitmiyor ki. Kaç tane farklı adrese yollanıyor o proteinler. Ve bunların hepsi de oraya gitmezse çok ciddi anlamda yaşamsal problem yaşıyor canlı. Yani bunu, bu sistem bir çalışmasın, hemen ölümcül bir durum meydana geliyor. Değil mi evet. Doktorum, siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah. Doğru.
Yani bak, şimdi bu kadar hayati bir şey, olmazsa olmaz bir şey, ne zaman olması gerekir bunun? İlk yaratıldığı andan beri olması gerekir. Yani bu sistemin bu mükemmelliğiyle birlikte yaratılmış olması gerekir. Bunun evrimcilerin iddia ettiği gibi zamanla olma gibi bir şansı yok. Çünkü zaman kime ne öğretecek? Moleküller eğitimden mi geçecek zaman içinde? Kodlama sistemi mi öğrenecek? Postalama sistemi mi öğrenecek? Barkod nasıl yapılır onu mu öğrenecek? Gideceği adresleri tarif ediyor. Bunların hiçbiri olamaz. Zaten böyle bir vakit de yok. Bu sistem olmadığı an o canlı ölmek durumunda. Evet. Demek ki bu o canlı ilk yaratıldığı andan beri var. Bu haliyle, kusursuz haliyle yaratılmış. Başka hiçbir açıklaması
burada
yok.
Burada evet. Atomik düzeyde bir kusursuzluk görüyoruz. Sebepler dahilinde biz bu atomların, moleküllerin çekim kuvvetlerini, pozitif negatif yüklerini bu hareketlerini açıklamakta kullanabiliriz. Yani negatif yük pozitif yükü çekiyor. Atomlar hücre içinde hareket ediyor. Moleküller hücre içinde hareket ediyor. Ama burada onlarca, yani sayısız milyonlarca farklı çeşit var. Milyonlarca farklı çeşit molekül var. Bunların birbirinden farklı, binlerce farklı hareket çeşidi var. Birbirini tanımaları gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Allah aklımızın ihtiyarı kalkmasın diye bir dereceye kadar bunu açıklamamız için moleküller arasındaki, atomlar arasındaki çekim kuvvetlerini vesile kılıyor. Bu da olmasaydı eğer, burada tam bir mucizeyle karşı karşıya olur. Yani sebepsiz, bizim aklımızın ihtiyarı kaldıracak şekilde bir yaratılış örneğini görmüş olurduk. Yine çok muazzam bir yaratılış örneğini görüyoruz. Ama Allah aklımızın ihtiyarının kalkmaması için bilimsel bir izah, bilimsel bir açıklama getirebileceğimiz şekilde yaratıyor. Bu da Allah'ın kusursuz yaratılışına örnek. Allah normalde bu sebepleri yaratmayabilirdi. Bu sebepler bizim için var. Çünkü Allah sebepsiz bir şekilde o atom molekülü vücudumuzun istediği yerine gönderebiliyor.
Evet.
Maşallah.
Ay burada şöyle, hocamın dediği çok doğru. Mutlaka bir sebeple yaratılıyor. Ama sebep yani artı eksiği çekiyor. Artı eksiği
maşallah,
çeker. Hepsi birbirini çeker. Yani bir kargaşa normal, yani düz bir hareket olur.
Kargaşa olması gerekiyor.
Yani herkes gideceği yeri bilecek, o adrese gidecek. Evet. Yani böyle bir şey nasıl olur ki? Mutlaka yani arının dans edip de öbürünün ona bakıp da güneşin açısını hesaplaması, hani burada da bir sebep var gibi gözüküyor aklın ihtiyarı kalkmaması için. Ama o sebep yani öyle bir sebep değil ki. Belli ki bu Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Evet. Arı yoksa nereden bakacak o kuyruğunu titretti, kaç kere titretti den güneşin yerine göre onun hareket etmesini de hesaba katarak adres bulacak. Burada veya molekül artı eksi birbirine çekti diye olması gereken adrese gidecek. Gittiği zaman da zarları birbiriyle birleşip içindekini öbür hücreye boşaltacak. O da gelenin niye geldiğini bilecek.
Evet.
Yani hani o bir zararlı madde midir, faydalı mıdır, ne işe yarar, hiç bunları düşünmeden o diyecek ki bu benim hemen adres kodunu üzerine eklemem gerekenler geldi deyip onu ekleyip öbür taraftan da onu postalayacak.
Evet. Yani kendi içinde de birçok kurallar söz konusu. Protein var. Protein tam anlattığın gibi böyle bir akıllı bir şekilde hareket ediyor. Onu oluşturan amino asitlere bakıyoruz. 20 farklı çeşidi var. Peptit bağla bağlanıyor. Sol elli oluyor. Bunlar düzgün sırayla birbirlerine bağlanıyor. Amino asitlere bakıyoruz. Hidrojen, oksijen, karbon atomlarının bir araya gelip bağ yapmasından oluşuyor. Azota bakıyoruz. Oksijene, karbon atomlarına bakıyoruz. Atomların birbirleriyle bağ yapması. Atomlara bakıyoruz. Çekirdek çektiğinin etrafında sürekli dönen bir elektron.
Maşallah.
Sürekli bir hareket. Baktığında atom cansız. Ve %99,99'u boşluktan oluşuyor. Yani bilimsel olarak hiçlik denecek kadar boş bir madde. Evet. Ve bu hiçlik denecek kadar boş şey, şuursuz ve yaşam olmayan atomlar bir araya gelip bağ yaparak bir aklın tecelli etmesine vesile oluyor. Allah cansızlıktan aklı göstertiyor. Aynı cansız madde masanın sertliğini oluştururken ya da ateşin sıcaklığını oluşturabiliyorken aynı atom arıdaki aklı ve dans etmeyi ve yer tarif etmeyi oluşturuyor. Evet. Aynı atom Golgi cisimciğinde gelen proteinin üstüne adres yapıştırıp gideceği yere postalama hakkını Allah oluşturuyor.
Burada evet. Atomun evet. Allah'tan bağımsız bir şuurundan söz etmemiz mümkün değil. Çünkü hocam dediğin gibi kağıttaki karbon atomu da vücuttaki karbon atomuyla aynı özelliklere sahip. Evet. O atom da cansız bir şekilde duruyor. Vücudumuzdaki karbon atomu da cansız bir şekilde duruyor. Evet. Ama Allah bu atomlar arasında ve moleküller arasında bazı etkileşimler yaratıyor sebepler dairesinde. Ve bunların etkileşimiyle canlılık oluşuyor. Yani bizim aklımız oluyor, bizim organlarımız oluyor, hücrelerimizin hareketi oluyor, kan akışımız oluyor. Ama bunların hepsi cansız atomların hareketiyle, Allah'ın cansız atomlara ilham edip onları hareket ettirmesiyle oluşuyor. Bunun dışında bir canlılıktan söz edemeyiz. Çünkü aynı karbon atomu şu kağıtta da var,
evet.
Benim vücudumda da var. Bu kağıt cansızken ben niye canlıyımın cevabı da Allah'ın benim vücudumdaki atomlara, karbon atomlarına bunu ilham etmesi ve bana canlılık vermesi, ruhumdan evet. üfürmesi. Bunu hay, ancak bu şekilde açıklayabiliyoruz inşallah.
Allah'ın ismi hay.
Maşallah.
İnşallah hayat veren hep hayatta canlı olan inşallah. Hayatın inşallah. Sahibi ve kaynağı inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ya burada hakikaten metafizik bir durum var. Yani biraz önce Kutay Hocam da bahsetti böyle. Allah dileseydi çok hakikaten düz, değil mi? Basit ve sade bir yaratılış olabilirdi. Ama yaratılışta bir detay var.
Maşallah.
Yani görüntünün, tabii görüntüyle muhatabız, biz algılarımızla muhatabız ama çok detaylı detaylı yaratmış evet, Allah böyle inşallah. Ve detaylardaki üstünlüğüyle sonsuz aklını gösteriyor bize inşallah. Şimdi devam edelim burada protein. Evet, geliyor. Bakın özel adı, posta kodu bağlandı. Fakat bunlar gelip hücrenin bu keseciklerin içerisinde alıcılarına bağlanıyorlar. Alıcılar da zara bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi bunun sebebini anlayacağız birazdan. Neden öyle olduğunu. Bakın reseptörüne bağlanıyor. Ve kesecik ayrıldı, yerinden çıktı. Golgi'den çıktı. Endozom denen yere gidiyor. Bir taraftan girdi. Ek eklendi, posta kodu eklendi. Onun içindeki alıcılarına bağlandı ki onları sabitliyor alıcılara bağlanmış olması ve diğer hücre organeline gönderiliyor. Bir kere bunun yani tekrar baştan alırsak endozoma gideceğinin bilinmesi, ona göre bir ek eklenmesi gerekiyor. Bu muhteşem bir akıl. Sonra bu bir taraftan girip bir taraftan çıkma sistemi de muhteşem evet, bir sistem. Evet. Yani kendi kendine işliyor. Biz mesela hücrenin içine girsek, Dawkins'i Charles Darwin hücrenin içine soksak girebilseydi. Bu sistemi görseydi böyle, değil mi? Hemen secdeye kapanırdı. Yani hemen iman eder insan. Çok açık yani böyle önünde bir olaylar oluyor böyle. Bir taraftan bir şeyler giriyor, ekler ekleniyor, posta kodu diğer taraftan çıkıyor. Onlar adrese gidiyorlar. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu yöne gidiyor, biri öbür yöne gidiyor. Hücrenin dışarısına çıkartılıyor. Ama hiç böyle telaş yok. Saniyede 2000 tane üretiliyor. Hücrenin içinde her an 10 milyar tane protein var. Bakın tek bir hücrede her an 10 milyar protein var. En ufak bir karışıklık yok. Hatalı olanlar çok az sayıda hemen bulunuyor, parçalanıyor. Katlanmada hata oluyor çok az sayıda veya amino asit diziliminde bir hata olabilir. Derhal düzeltiliyor. Ya o şeyden çıkartılıyor, evet. Devreden çıkartılıyor.
Günümüzdeki teknolojiyle Dawkins'i hücrenin içine sokmaya gerek yok. Elektron mikroskopları var. Çok gelişmiş mikroskoplar var. Biz içindeki bu yapıları görebiliyoruz. Tekrardan bu şekilde animasyonlarla canlandırabiliyoruz. Kısmen hangi kimyasal tepkimelerin olduğunu biliyoruz. Normalde bunları bilen birinin, aklı yerinde bir insanın da anında iman etmesi gerekiyor inşallah Allah'ın dilemesiyle. Ama bunu bizim gibi bilim adamları da görüyorlar. Bunu Dawkins de görüyor, günümüzdeki ünlü diğer bilim adamları da görüyor ama iman etmiyorlar. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Onlar gurur ve büyüklenme dolayısıyla iman etmezler diyor. Buradaki durum tamamen farklı. Onlar da bilimin farkındalar. Bu hareketlerin hiçbirinin şuursuz olamayacağının, aklında sonsuz bir güç olmadan bu işlemin yürüyemeyeceğinin farkındalar. Ama gurur ve büyüklenme dolayısıyla iman etmiyorlar.
Evet.
İnşallah.
Şimdi imana geliyorlar Allah'ın izniyle. İnşallah. Öyle değil yani, dünya çapında bilim adamlarında hepsi iman etmeye başladı inşallah. Çünkü aynı zamanda Mehdiyet dönemindeyiz. Bu dönemin özelliği bu. İnşallah. Öyle bunlar böyle kandırılmıştı. Bir büyü vardı yani böyle. Tam bir büyü yani. Bu örtbas edilmiş böyle. Kendi kendine oldu diyor. Herkes evet kendi kendine oldu diyor. Ya sen deli misin? Kendi kendine olur mu diyorsun? Tabii diyor, kendi kendine olur diyor. Ya cevap olarak diyordu. Şimdi ne diyor? Uzaylılar getirdi diyor. Kendi kendine olmadı diyor. Doğru diyor. Uzaylılar getirdi diyor. Demek ki Allah yarattı diyecek yani.
Evet, inşallah.
Son şeye geldi böyle inşallah. Hayır,
zaten çok çılgınca bir şey oldu. Şundan belli, hakikaten eskiden diyorsun ki ya bu masa kendi kendine olur mu? Olmaz diyor. E bu masa çok basit bir şey diyorsun. Bu olmaz. Hücre olur mu? Olur diyor. Bardak olmaz diyor. Küçücük kumdan kale olmaz diyor. Yani kumdan basit bir şey kale. Yani normal tek bir malzemeden oluşuyor. O olmaz diyor ama bütün canlılık olur diyordu. Hakikaten bu yani bir büyünün etkisiyle insanlar garip bir şeye girmişti. Allah'ın izniyle, hocamızın da vesilesiyle o büyü dağıldı. Şimdi geçen programda öyle bir takım istatistikler verdi arkadaşlar. Fransa'da falan evrime inananların sayısı inanılmaz azalmış. Yani şimdi yanlış söyleyebilirim rakamları da, yüzde böyle 80 küsür, 90 küsür Avrupa ülkelerinde. Evet. Yani maymundan mı geldik deyince, sorunca hayır diyor insanlar artık. Yüzde 80, 90. Oralarda bile, ki Fransa falan kalesiydi. Allah'ın izniyle yaratılış haklasının vesile olmasıyla o iş hakikaten Oktar Hocam dediği gibi bitiyor inşallah.
Fransa'daki konferanslar zincirinde hocamızın vesilesiyle onu temsilen gitmiştik inşallah. Tam söylediğin gibi bir konferans esnasında soru cevap kısmında bir tane ateist bir öğrenciydi galiba. Kar taneleriyle ilgili iman hakikatini anlattıktan sonra bununla ilgili böyle bir izaha girdi. Sonra soru sordum, bu kendi başına olmuş olabilir mi dedim. Olabilir dedi. Tesadüfen olmuş olabilir mi? Olabilir dedi. Nasıl peki olmuş o zaman dedim. Nasıl olmuşsa olmuş, öyle olmuş dedi. Dediği anda yaklaşık 200-300 kişi patlama şeklinde kahkaha attı. Yani tam dediğin gibi yani normalde eğer ki yani inançsız...
Normal bir şuurla söylenmez yani. Hani. Yani
inançsız, şunun için verdim böyle, yani inançsız insanların olduğu bir topluluk olsa yani böyle gülme şeklinde bir tepki gelmezdi şahsın söylediği. Patlama şeklinde bir kahkaha oldu salonda ki bu da yani söylediklerimizin verdiğimiz örneğin ne kadar doğru ve yaratılışı ispatlar nitelikte olduğunu gösterdi.
Evet, yani delil çok önemli tabii, bilimsel delille.
Evet.
Yani evrim yoktur, senin deden maymun, benimki değil falan gibi
falan, evet.
Bu şekilde olmaz. Olmadığı da zaten açıktı. Hocamız bilimsel delillerle çıkınca net, yani böyle çok net. Protein ya, o kadar net bir delil ki yani bitiriyor, hemen bitiriyor. Bir protein tesadüfen olur mu, olamaz mı? Olamaz. Niye olamaz? Başka proteinler gerekiyor, canlı hücre gerekiyor.
Bitti.
Fosil bakıyorsun, fosil yok. Evrim olmamış kardeşim yani, bunun artık lamıcımı yok.
Ara
yani,
geçiş formunun fosili yok.
Evet. Şimdi devam edelim.
Evet,
bu
inşallah.
Son aşamasında endozom denen organ ele getiriliyor bakın. Ama bunun girişi de muhteşem bakın. Şimdi geliyor, bu sefer onun zarıyla birleşiyor. Bak, çok rahat bir şekilde birleşiyor. İçindekileri, bakın. Ama birleştiği anda reseptörlere bağlanmıştı. Bunun zarında fix olarak tutuluyordu böyle, sabit olarak tutuluyordu. Birdenbire bırakıyor, ayrılıyor bakın gördüğünüz gibi. Ve bu göreve gidecek ama göreve gitmeden önce hemen o barkod bölümü ayrılıyor. Yani bunlar nereden biliniyor yani? Hakikaten bunlar metafizik olaylar.
Tabii canım.
Çünkü protein tozları satılıyor. Proteini koy öyle, bende de var. Arada body yaptıkça kullanıyorum Allah'ın izniyle. Böyle duruyor. Aylardır duruyor yani böyle. İşte kaç ay kullanıyorsak. Durur. Protein tut orada durur. Toprağa bırak hemen daha şey olur zaten. Tahrip olur yani. Böyle, yani doğaya bıraktığın zaman. O kutunun içinde aylarca duruyor. Çok uzun süre tutarsan bayatlar da zaten. Ama burada öyle değil. O protein hücrenin içine bir giriyor. Bambaşka bir şey oluyor birdenbire böyle. Neler yapıyor burada yani böyle. Değil mi? Geldi oraya girdi. Zarına tutturulmuş onun böyle, ama zarların birbiriyle birleşme sistemi de çok acayip bir şey. Hiç içeriye su almıyor, o böyle kapalı bir organel. Hücrenin içi su dolu, dış ortamdan iç ortama giriş yok. Ama bir kese geldiği zaman çok rahat onunla birleşiyor. Hatasız ama dikiş yeri yok, ek yeri yok, delik yok.
Yapışıp açılıp içindekileri
boşaltıyor. Ama açılınca, onun içine girince o şeyler reseptörlerinden ayrıldı. Dikkat edersek.
Evet.
Onun içinde ayrılmıyor. Onun içine geldiğini nereden biliyor? Yani kesenin zarı birbirine birleştiği için zarlar aynı demektir o, değil mi? Birleşti. Ama onunla birleştiği anda oradan ayrılıyor. Daha önce ayrılmıyor. Neden ayrılmıyor? Metafizik olaylar yani. Böyle çok maşallah.
Yani bir uzay üstünde olmayacak derecede karmaşık, teknolojik bir iş orada aksaksız yürüyor.
Aksaksız yürüyor. Evet,
maşallah.
Maşallah.
Bir de hocam mesela hani proteini koy, toz proteini dediğin gibi bir şey olmuyor. Onun bir dersine git, hücrenin bütün organellerini al, hücre zarını da al, içine koy, öyle durur yani. Hiçbir şey olmuyor ki, canlanmıyor yani o. Yani can o kadar farklı bir şey ki. Yani bu organizasyonun sürekli yürüyor olması Allah'ın sürekli yaratmasıyla oluyor. Allah'ın dilemesiyle İnşallah oluyor. Başladı. Yoksa yani hani ne o onlar nasıl öyle bir şeyle sürekli hareket edecek ki?
Evet.
Şahıslarına ait bir amaçları yok ki. Hani mesela şimdi insanın bir aklı var, şuuru var. Allah'ın verdiği. Sabah kalktığı zaman mesela bir şey yapacaksa bir amaca yönelik bir planı oluyor. Allah'ın dilemesiyle işte diyor ki inşallah şuraya gideyim, oradan işe gideyim, oradan işte okula gideyim, neyse. Bunların öyle bir amacı yok ki. Protein bunlar. Molekül. Molekül böyle bir şeyi sürekli yapmak için bunu niye kendine görev edinsin? Yani o görev ona verilmiş, öyle yaratılmış ve bütün var olduğu sürece o ilhamla hareket ediyor. İnşallah.
Protein de zaten koskoca bir binanın bir tuğlası gibi bir şey.
Evet.
Yapı taşı. Yani protein hücrenin kendisi değil ki, hücre bambaşka bir şey. Hücre kendi başına akıllı davranan, akıllı bir zarı olan, içinde üretim merkezleri, enerji merkezleri, yolları olan son derece kompleks bir yapı. Ama protein zaten bunun bir büyük bir binanın bir tuğlası gibi. Son derece basit bir şey. Dolayısıyla bu da kendi kendine oluşamayacağına göre, üretilmesi İnşallah. İçin başka tip proteinlere ihtiyaç olduğuna göre zaten binayı komple daha en temelinden kuramıyorsunuz. Olsa bile yani tesadüfen oluştuğunu bir an için kabul bile etsek ya tuğlaları böyle yığ sokağın ortasına hiçbir zaman o bina haline gelmez. Yani bir mühendisin onları bir plan dahilinde gökdelen olarak inşa etmesi gerekir. Akıl gerekir. Gerekli, hayat için gerekli olan tüm materyaller olsa elimizde, onu hiçbir bir varilin şey içine koysak, karıştırsak, ısıtsak, değil mi? Hiçbir zaman onun içerisinden canlılık çıkmaz, mümkün değil.
Onun dışında olması gerektiği şekilde bulunduğunu düşünelim. Mesela bazı insanlar uykusunda vefat ediyor. Bir hastalığı olmuyor, bütün organları sağlam oluyor. Hücreleri vefat edene kadar çok olağan şekilde çalışmış oluyor. Uykusunda vefat ettikten sonra bütün organlar var. Karaciğeri var, böbreği var, kalbi var. Hiçbirinde deformasyon yok. Bütün hücreleri sağlam ama canlılık yok. Bütün bu olan biraz önce gösterdiğimiz videoda gösterdiğimiz hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Bütün atomlar olduğu yerde duruyor. Hareketlilik bitiyor, canlılık sona eriyor. Ama bütün materyal elimizde var. Bu şunun ispatı oluyor inşallah. Allah yaratmadıkça, Allah dilemedikçe, Allah anan canlılık vermedikçe canlılığı yaratmanın imkanı yok.
Evet.
Yani biz evrimcilere istedikleri materyali verelim. Sapa sağlam bir insan vücudu verelim, yeni vefat etmiş veya hiçbir hastalığı olmadan vefat etmiş. İstedikleri kadar elektrik versinler, karıştırsınlar, yıllarca beklesinler, istedikleri işlemi yapsınlar. Kesinlikle ona canlılık veremezler. Allah'ın hay sıfatı sayesinde canlılık olabiliyor inşallah.
Yani bu Darwinizm çok büyük bir yobazlık ve saçmalık. Mesela sen dedin işte tuğlalar tesadüfen bina yapar mı? Şimdi Darwiniz çıkıyor. Çok rahat bir şekilde, tabii diyor, tuğlalar diyor bir araya gelmiş diyor. Bunu hatta kürsüsü oluyor böyle. Bunu kitabında yazıyor, böyle kitap yazıyor. Diyor ki tuğlalar diyor bir araya geldi diyor, yükselmeye başladı diyor. Aralarına diyor çimento girdi diyor. Oradaki demir iskele aksamları diyor yerleşti diyor. Sonra pencere boşluklarını da bıraktılar diyor çıkarken diyor. Tabii ki diyor. O boru sistemleri diyor, bir de asansör boşluğu bırakmış diyor. Buna tesadüf diyor, tesadüfe bak diyor. Asansör de gelip içine girmiş onun diyor böyle diyor. İnip çıkıyor diyor. Hatta bir de düğmeleri var diyor. Hangi düğmeye bassan o kata geliyor diyor asansör diyor.
Zaman içinde oldu bunlar.
Bunlar diyor. Evet zaman içinde oldu diyor. Böyle yüzlerce sayfa anlatıyor bunu. Millet de bakıyor buna. İnsanlar. Ya diyor ne zeki adam ya diyor. Nereden neler biliyor diyor. Ne güzel diyor böyle diyor anlatıyor diyor.
Nasıl olmuş? Bir şekilde olmuş. Evet,
bir şekilde olmuş yani. Bak bir evrimci mesela çıkıyor. Çok rahat çıkıyor böyle. Türkiye'nin en büyük kanallarından birisine. Maymunun nasıl ayağa kalkınca insana dönüştüğünü anlatıyor böyle. Çok rahat bir şekilde. Hoplayıp sıçrayarak. Şimdi bakalım dinleyelim.
Abdalak. Fakat Ağaç ortadan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişi de oluyor.
Var mı bunun fosili? Aslan benzeri hayvan yok. Yok. Aslan var o kadar yani aslan başka bir şey yok.
Bir sürü var.
Evet milyonlarca yıl. Bizim yani koleksiyonumuzda var işte 80 milyon yıllık aslan fosili inşallah. Hayvan devam şey. Edelim.
Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız var. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor. Bak ayağa kalkıyorsun. Çünkü otlar... Değil mi? Otlar buraya kadar geliyor.
Ya koskoca adam yazık ya.
Çok ayıp bir şey bu.
Ayıp yani. Ayıp ya.
Hakikaten çok ayıp bir şey yani. İnsanlığımdan utandım desem.
Ama hakikaten çok, hayır şöyle çok ayıp bir şey. Bütün yani matematiği, fiziği, biyoloji.
Paleontoloji, moleküler biyoloji, genetik.
Hepsini çöpe atıyor şunları söyleyerek. Yani insanın yürümesi o kadar mucizevi bir şey ki oradaki denge sistemi. Bunun üzerine kitaplar yazılıyor, incelemeler yapılıyor. Hani ve çok zor bir şey. Kolay bir şey değil ayak iki ayak üstünde yürümek. Dört ayak üstünde yürüyen bir canlının iki ayak üstüne kalkması ona hiçbir avantaj sağlamıyor. Zaten öyle bir geçiş yapabilmesi fiziksel olarak da mümkün değil, matematiksel olarak yani onların şeyi de söylüyorum yani zaten mümkün değil de. Şimdi kalkıp böyle bir yani otlar şeydi görmek için zıpladı yani bir de kendi de zıplıyor. Hakikaten çok ayıp bir şey.
Şimdi bir kere bir şey söylendiği zaman bir insan bilim adamıysa mutlaka delil getirmesi gerekir değil mi? Böyle bir geçiş olduğunu söylüyorsa ara geçiş formu getirecek. Bir, fosil var mı getirecek. Yok. Fosil yok yani. Hep fosil gösteriyoruz. 350 milyon tane fosil var. Arası yok. İkincisi maymun genom projesiyle yani şempanze genom projesiyle insan genom projesi tamamlandı. Kıyaslanıyor DNA'lar. Bakın en az %96 hatta daha da altında olduğunu söylüyorlar. DNA diziliminde fark var. Yani buna insersiyon ve delesyonları kattıklarında deniyor. Bu fark daha da büyüyor. Şu anlama geliyor. Mesela DNA'da 3 milyar harf varsa bunun %4'ü farklı olduğu zaman 120 milyon tane harf yapar bu yaklaşık. Değil mi? Bu harflerin tamamı DNA'nın üzerine yayılmış olarak farklı olarak bulunuyor. Yani muazzam bir farklılık var. Bu da bir şey değil. Yani baktığınız zaman mesela şimdi o kadar genetik bir farklılık büyük ki mesela maymunun yapısına bakıyoruz. Dediğim gibi 4 ayaklı, kollar uzun. Ayaklar kısa, eller ve ayaklar ağaca tutunacak şekilde genetik bilgisi. Yani ağaç, ayaklarıyla da ağaca tutunabiliyor. Bel kemiği ve leğen kemiğinin açısı tamamen farklı çünkü öne eğik. Dört ayaklı bir yürüyüşü var değil mi? Maymunun o şekildedir. Kafatası küçük, gözler birbirine yakın. Denge kanalları tamamen farklı. Çünkü denge sistemi farklı. Dört ayak üzerinde yürüdüğü için maymun insan gibi değil, ağaçtan ağaca atlayan bir yapısı var. Bütün denge sistemi ve iskelet sistemi buna göre uygun olarak yaratılmış. Ve genetik bilgisi de buna göre. Bir genetik bilginin diğerine gelişimi imkansız. Evet. Bunu genetikten biliyoruz. Biz moleküler biyolojiden biliyoruz. Yani bir gen başka bir gene rastgele mutasyonlarla asla dönüşemiyor. Mutasyon olduğu anda o genin fonksiyonu bozuluyor sadece. Çünkü çok kompleks bir yapısı var. Bir dışarıdan müdahale onu bozuyor o kadar. Asla ve katiyen başka bir gene dönüşemiyor ki. Biz burada binlerce genin farklılığından bahsediyoruz.
Yani ayrıca sonraki nesle de aktarırlar. Hani belki ki onu değiştiğini düşünsek doğru şekilde. Onun sonraki nesle aktarılması gerekir, o da olmuyor.
Evet. Zaten öyle bir faydalı bir şey hiçbir zaman olmuyor. Dediğin gibi zaten öyle bir şey aktaramıyorsun. Ayrıca iki canlı türünün %99'u birbiriyle aynı olsa bile o %1 de hiçbir zaman değişmiyor. Yani o yüzden evet. Hani canlılar arasında zaten mesela hayvanların bir sürü farklı tür birbirine genel özellikleri de benziyor. İşte köpekle, çakal... Bir sürü atla, işte eşek, yani bir sürü canlı zebralar birbirine benziyor olabilir. O tipsel benzerlik hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü onların genlerinde bir fark bile olsa o fark hiçbir zaman dış bir etkiyle kendi kendine değişebilen bir şey değil. Dolayısıyla mutlaka o yeni canlı türünün sahip olduğu bütün özellikleriyle hiç yoktan yaratılması gerekiyor. Dolayısıyla yani onların hani kalkıp da işte dediğin gibi o genom projesiyle onlar çok büyük benzerlik yakalayacağı zannettiler. Ha o zaten olmadı. Zaten çok çok büyük farklar ortaya çıktı. Ama zaten o gittikleri yol da yanlış. Yani böyle bir bakış açısı yok. Yani işte aa bak ne kadar benziyor. Çünkü bir sürü canlının farklı özellikleri birbirine yakın. Yani insan kanıyla çok bambaşka bir canlının kanı birbirine benziyor. işte hani birbiriyle fiziksel olarak hiç benzemeyen canlı türlerinin ortak başka özellikleri olabiliyor. Evet. Bu zaten hiçbir şey ifade etmiyor ki. Mühim olan onların o söylediklerini anlatabilmeleri için bir özelliğin kendi kendine hücrenin DNA'sına girebilmesini anlatabilmesi lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir zaman DNA'daki bilgi dış bir etkiyle değişemiyor. Bunun da çok basit bir örneği var. DNA'daki bilgi bir kitapsa, kitabın içindeki bilgilerse, siz o kitabı duvara vurarak, yerden yere çarparak, ona işte kimyasal madde dökerek, ışık uygulayarak ne yaparsınız o kitaba?
Zarar verirsiniz.
Zarar verirsiniz yani. Olabilecek en iyi şey kitabın içindeki bilgilere bir şey olmaz. Olabilecek diğer ihtimallerde içinden bir parça kopabilir. Sayfaların yeri değişebilir. Fasiküllerin yeri değişebilir. Kayba uğrar. Böyle olduğu zaman da o kitabın içindeki bilgiler zarara uğrar. Ama asla ve kesinlikle hiçbir akıl sahibi insan bunları yaparak o kitabın içine yeni bir bölüm, yeni bir fasikül ekleneceğini söyleyebilir mi? Yani sen bir kitabı duvardan duvara vur, ıslat, şey at, aside at, çıkardığın zaman aa bir bak ki kitabın sayfaları çoğalmış. Yeni sayfalarda da bambaşka bilgiler var. Yani ne olmuş? İşte diyelim bir sürüngen kanat bilgisine de sahip olmuş, kuş olmuş. Yani iddia ettikleri şey bu kadar akıl almaz bir şey. Artı şu deminki görüntülerde hakikaten yani 100 tane yanlışı her biri 3'er 5'er saat anlatılır. Yani her birisi bilimin çok temel şeylerine ters.
Evet.
Yani bir kere kendi iddialarına da ters. Ne diyor evrimciler? İşte güya canlılar daha avantajlı duruma geçebilmek için değişiyor. İki ayak üstünde yürümenin hiçbir avantajı yok. Öyle yok, otların etrafında dolaşıyor falan filan. Bütün evet. Canlılar için aslında 4 ayak üzerinde olmak daha avantajlı.
Tabii ki.
Çok daha hızlı hareket edebiliyor.
Evet.
Çok daha dengeli yürüyebiliyor. İnsan niye 2 ayak üstünde? Allah onu 2 ayak üzerinde yürümek üzere yaratmış.
Maşallah. Evet.
Başka hiçbir sebebi yok. Allah evet. Öyle dilemiş. Hiçbir zaman da bunun için o ara geçiş dönem yaşanamaz. Yani şimdi bir de öyle bir şeyden bahsediyor ki 4 ayaktan 2 ayak üstüne geçene kadar bir canlının arada eğik bir şekilde gidiyor olması lazım. Bu ne olacak? Korkunç bir durum yani. Yaşaması mümkün evet. değil. Peki böyle yaşamış bir canlının bir tane fosili var mı? O da yok. O zaman yani hakikaten şimdi gerçi pek çıkmıyor galiba televizyona o sakallı beyefendi.
Çıkamaz. Yani ne çıkacak? Ne diyecek yani?
Ya şöyle git yaptıktan sonra.
Ne demek yani? Bunu,
böyle bir 20-30 yani, yıl görünmese iyi olur ya.
Bütün ülkeye hakaret bu. Yani bu, bunu izleyen, programı izleyen herkesin aklına yapılmış bilgisine, bilimsel değerlere yapılmış bir hakarettir bu yani.
Şimdi bakın bunu yaparken tabii genetik bilmiyor. Bu genetik dönüşümün olamayacağını bilmiyor. Paleontoloji bilmiyor. Maymunla insan arasında bir geçiş olmadığını, böyle bir ara geçişin olmadığını bilmiyor. Kaldı ki burada mesela iddiası da maymun ayağa kalktı. Maymun ayağa kalkıyor milyonlarca yıldır. Kalkıyor sonra 4 ayak devam ediyor. Hiçbir şekilde bu DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. DNA'sı hep aynıdır yani maymunun. Yani yapılan bir iş, bir organın kullanılması veya kullanılmaması DNA'yı asla etkilemiyor. Doğal şartlar da etkilemiyor. Yani bunu bize bilim söylüyor zaten. Yani havanın çok soğuk olması, çok sıcak olması, yok bilmem ne olması falan DNA'da bir değişiklik meydana getirmiyor. DNA'da bir değişiklik meydana getirmediğine göre ve canlılarda sadece kopyalama mekanizması olduğuna göre hiçbir şekilde yeni genetik bilgi veya bir genetik bilgide değişiklik olamıyor. Bu moleküler biyoloji ve genetik bilimi onu da bilmiyor. Değil mi Celal Şengör? Ondan da haberi yok. Kaldı ki mesela, şimdi bakın fosil kayıtlarına da bakalım. Bu, şurada göstereyim ben size. Şimdi evrimcilerin iddia ettiği birkaç tane fosil var. Güya insan maymun geçişini iddia ediyorlar. Burada görüyorsunuz bakın Homo erectus, Australopithecus, Homo habilis, bir de Homo sapiens var. Yani günümüz insanı dedikleri. Şimdi bakalım burada. Altında bakın hangi yıllar aralığında yaşadığı gösteriliyor. Bunu Olduvai Gorge bölgesinde Afrika'da aynı katmanda buluyorlar bu fosilleri. Şu anlama geliyor bu. Hepsi birlikte yaşamışlar. Öyle evrim evrim yok. Yani Australopithecus, Homo erectus, ondan sonra Homo habilis dedikleri. Homo habilis maymun. Bir kere nereden anlıyoruz? Bakın fosillere dikkat ettiğimizde Australopithecus'a bakalım önce. İnsanın atası diyorlar. 1 ile 4 milyon yıllar arasında yaşadı diyorlar. Tipik bir maymun yani. Homo erectus sol tarafında duran insan. Şimdi kıyaslayalım. Homo Australopithecus'un 400-500 santimetre küplük bir kafatası. Bakın görüyorsunuz. Gözlerin birbirine yakınlığına bakın. Çenenin çıkıklığına bakın. Diş yapısına bakın. İnsanla hiçbir alakası yok. Bunların yarım daire kanallarını kompüterize tomografiyle gösteriyorlar. Australopithecus, şempanze, goril hepsinin açıları aynı. Çünkü öne eğik dört ayak yürüyorlar. İnsanınki tamamen farklı. Homo erectus'unki farklı, Homo sapiens'inki farklı, modern insanla aynı. Demek ki bunlar insan. Homo habilis dedikleri, Australopithecus dediklerinin aynı, şempanze, goril hepsi aynı. Demek ki hepsi maymun. Aynı zamanda
hangi kanallar demiştin? Hangi kanallar demiştin?
Yarım daire kanalları, denge kanalları var iç kulakta. Evet. Yarım daire kanalları var. Semisirküler kanal deniyor bunlara. Bunların açısı ayakta durma açısıyla öne dört ayak yürümenin açısı birbirinden farklı. Evet. Maymunlardaki tamamen birbiriyle aynı. Australopithecus'un hepsi. Tamam. Şimdi burada slide'da gördüğüm, tekrar slide'a geri dönelim. Bakın Homo erectus ne diyor? 1.6 milyon yılla 1.8 milyon yıl arasında yaşamış. Öbürü 1.4 milyon yıl arasında. Homo habilis de 1.7 ile 1.9 arasında. Aynı katmanda bir de şey bulunuyor. 1.7 milyon yıllık taş kulübe bulunuyor. Old Bay George bölgesinde. Dördü de aynı. Ya hepsi aynı dönemde yaşamış. Australopithecus soyu tükenmiş bir maymun. Homo habilis dedikleri soyu tükenmiş bir maymun. Homo erectus soyu tükenmiş bir insan ırkı. Homo sapiens de taş kulübe yapmış zaten. Taş kulübe de var aynı katmanda. Demek ki evrim mevrim yok. Zaten bakıyorsunuz bunu. Şimdi Nature dergisi. Ama ondan önce bir şey daha göstereyim. Bakın bu Celal Şengör böyle atıp tutuyor bilgisizce. Aynı şeyi NTV MSNBC de yapıyor. Bakın çıkan bir haber. Öyle saçma haberler çıkıyor ki mutfakta biri var. Diyor ki bakın kaşığına güvenen her hamarat ruhu okşayacak teoriye göre evrim haberi bu. Etimizi pişirirken insan olduk, dahi olduk, sanatçı olduk, filozof olduk ve hatta çifte kumrular olduk. Kepazelik yani böyle haber. Evet. Haber şunu söylüyor yani maymun yemek pişirirken insan olmuş birdenbire. Celal Şengör ne diyordu? Maymun ayağa kalktı insan oldu. Yok alışverişe çıkarken insan oldu.
Hastalarımız mikrop. Böyle şeyler de var değil mi? Hastalarımız mikrop. Yani, fare tarla faresi.
Komedi filmi gibi yani böyle olay. Evet. Bilimse alakası olmayan, ipe sapa gelmeyen propaganda teknikleri. Ya,
bir de şu şeyin görüntüsü vardı. O sende duruyor mu hala aktaracağım? Böyle konuşurken öyle mi? Çok kısaydı aslında şu sürekli anlaşılmayan kelimeler kullanan bir evlatçı vardı.
İkinci yarıda.
Tamam şaşal.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun.
Bu biraz önce delil vermiştik. Hani maymun, insan 1.7 milyon yıllık katmanda Old Bay George bölgesinde aynı katmanda bulunuyor. Ayrıca çok önemli başka deliller de var. Mesela bunlardan biri de Latoli ayak izleri 3.6 milyon yıllık, 3.5 milyon yıllık ayak izi bulundu. Bakın burada görüyorsunuz, onun üzerinde yapılan araştırmalarda bu normal ayak izi, bu ayak izi üzerinde yapılan araştırmalar görüyorsunuz. Hatta bir insan ayak iziyle kıyaslandığı zaman, burada ayak izini görüyoruz, burada gerçeğini görüyoruz ayak izinin. Aynısı, yani modern insan ayak iziyle kaç milyon yıllık, 3.5 milyon yıllık. Hani maymun nerede? Yani Allah insanı insan olarak yaratmış. 3.5 milyon yıllık ayak izi. Diyor ki hatta bununla ilgili ünlü paleoantropologlar. Yani bu ayak izini diyorlar. Hani işte Amerika'ya oldukları için Amerika'ya örnek vermişler. Miami, Florida'daki bir plajda görsek diyorlar. Normal bir insanın yani yürüdüğü ayak izi. Hiç şaşırmayız diyorlar. Ve 3.5 milyon yıllık. Yani Allah'ın insanı insan olarak yarattı. Maşallah. Çünkü maymunun ayakları da ağaç dallarına tutunacak şekilde, kavrayacak şekilde özel çıkıntıları ve kavrama kavrayacak şekilde yaratılmış. Halbuki insanınki öyle değil ki. Bir açısı olan böyle, değil mi? Şekillere gördüğümüz gibi, bakın modern insanınkiyle aynısını koyduğunuz zaman birebir aynı. Bakın baş parmak yeri burada. Ayağın dış kısmının çıkıntısı. İç kısmının bakın görüyorsunuz burada, değil mi? Üstüne koyduğu takdirde ayağını aynısıyla gösteriyor. Demek ki öyle bir konu kesinlikle yok. Ayrıca da gördük diğer katmanda da aynı katmanda bulunuyor. Peki evrimciler ne yapıyorlar? Mesela bakın bunlar gazete haberleri. Hep böyle propaganda teknikleri kullanıyorlar. Bakıyorsunuz işte Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber. 4 milyon yıl önce böyleydik. Yok böyle değiştik. Buraya bir takım güya yarı maymun, yarı insan çizimler yapmışlar. Tamamen hayali. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan. İşte biri şaşkın, biri üzgün, biri kızgın. Yüzündeki benine kadar çizmiş. Haberin üstünde işte 4 milyon yıllık değişim. Yani bunu okuyan biri zannediyor ki bilimsel bir yönü
bir şey var.
Yani böyle bir şey gibi bir
propaganda. Tamamen uydurma.
Uydurma. Şimdi haberin içine baktığımızda, bakın haberin alt kısmını birlikte okuyalım.
Şu en soldaki çok dehşete düşmüş o yukarıdaki.
Tamam işte üzerine benini çizmiş yani. Kaşı, gözü hepsi tamam. Diyor ki burada, atalarımız da aynı sizin gibi birbirine benzemiyordu. Atalarımızın tıpatıp birbirine benzemediği gerçeğinden yola çıkan, haberin içinde geçiyor bakın bu alt kısmında ama, yola çıkan yontu ustası Wolfgang Schnabel, bilgisayardan çıkan patronlar üzerinde çalışırken hayal gücünü bir hayli çalıştırmak durumunda kaldığını söylüyor. Yani bunların tamamen hayali olduğunu ve ben diyor hayal gücümü de zorlayarak bunları çizdim diyor. Yerse diyor yani böyle. Tabii canım. İnanan inansın buna mantığında. Bu bir gazete haberi. Hep böyle yapıyorlar. Mesela başka biri bilim adamlarına göre bu balıktan insan oluştu diyor. Ne alakası hani maymundan oluştu diyorlardı. Sonra balığa döndüler. Bunlar böyle büyük gazetelerde çıkan haberler.
Ki o balık sonra aynen o haliyle yakalanıyor. Yani normal şu anda canlı tabii sonra evet, kan. Tabii canlı bildiğimiz evet. Şu anda olduğu, var olan güzel bir balık.
Evrim teorisinde gelişme haberde bakın evrim teorisinde gelişme olmuş. İnsanoğlunun ilk atası 70 milyon yıl önce yaşamış bir tür faresiymiş. Atışın sınırı yok. Devam ediyor atalarımız beyinsiz çıktı diyor. Hop atalarımız mikropmuş diyor yine Hürriyet'te çıkan bir haber. Yoksa hepimiz Marslı mıyız? Yok şu muyuz? Yok bu muyuz? Yok maymun yemek pişirirken şu oldu. Alışverişe çıkarken bu oldu. Yani tamamen uydurma, bilime, mantığa, akla aykırı haberler üretiyorlar.
Burada bu haberlerin içeriğinin, pardon, başlığının veya içeriğinin bir önemi yok. İçeriğinde kendilerince bir söz şeyi kurmuşlar. Bilimsel bir jargon kurmuşlar. Onunla konuşuyorlar. Üst perdeden bakıyorlar halka. Halk bunu anlamaz zaten. Biz kendi aramızda konuşuyoruz gibi bir bakış açısıyla bu haberleri yazıyorlar, başlıklarını atıyorlar. Önemli olan bu haberlerin sürekliliği. Bu haberleri sürekli yaparak halka bir propaganda uyguluyorlar. Bu Hitler'in propaganda, Hitler'in zamanında da aynı propaganda uyguluyordu. Bir yalan ne kadar söylerseniz, ne kadar çok söylerseniz bu yalan inanılır hale geliyor. Burada da bir yalanı sürekli tekrar ediyorlar. Gazete yoluyla, televizyon yoluyla, basın organlarını kullanarak bu yalanı tekrar ediyorlar. Bu yalanı tekrar ederken de insanların anlayamayacağı şekilde sözde bilimsel bir dil kullanıyorlar. Kendilerini üst perdeden göstermeye çalışıyorlar ama bunun tamamen yalan olduğunu hocamızın vesilesiyle öğrendik. Her haberin karşılığında bunun neden yalan olduğunu bilimsel olarak hocamız açıkladı. Net cevap sitemizde de bütün bu haberlerin cevapları, delilleri bilimsel delillerle var. Bundan sonra haber yapamaz hale geldiler. Yapsalar bile ertesi gün hatta aynı gün içerisinde saatler sonra hocamız cevabını veriyor.
İnşallah.
Tepetaklak oluyorlar inşallah.
İnşallah.
Bu aradan önce bir film vardı.
He, onu.
Evet. Şimdi bunu internette gençler hazırlamış böyle. Ya herkes gülüyor. Öyle bir şey var ki yani böyle artık. He. Ama bunun ortaya çıkartılması önemliydi. Yani bunu İnşallah. Yapıyorlardı. Ve farkına varılmıyordu. Mesela bu haberde şimdi 4 milyon yıllık değişim demiş oraya. Hürriyet gazetesindeki haber. Oraya bir şeyler çizmiş. Ama haberin altı okununca
tabii.
ortaya çıkıyor. Yani işte hocamız bu rezaleti tamam. bilimsel delillerle deşifre edip çökertti.
Maşallah.
Yani o çok önemliydi. Bilimsel delil getirilmesi. Yoksa yani bağırıp çağırmayla tabii. evrim yoktur demek bir şey ifade etmez. Onun yalan olduğunu ispatlanması gerekiyordu. Bu yapıldı elhamdülillah.
Maşallah.
Maşallah razı
olsun. Çok sinsice kandırma teknikleri kullanıyorlar. Mesela normal bir maymun resmini koyuyor. Sadece insanca bakan gözler ekliyor ona.
Evet.
Yani böyle insani bir ifade ekliyor. Onu gören de böyle bir canlı zaten var zannediyor.
Bilinç yani altına,
tabii bilinç altına böyle bir terkim veriyor. Birçok insanda konuyla direkt olarak ilgili olmayan kişi ha diyor ki hani bu bir gazetede çıktıysa hani bu kadar da aleni bir şekilde böyle söyleniyorsa onun kafasında doğru bir şeymiş gibi kalıyor. Halbuki tamamıyla uydurma, tamamıyla yalan, sahte bir resim üzerine bir şey kurgulamaya çalışıyor. O film de hakikaten çok enteresan. Onu seyredersek çok güzel hazırlamış. Kim yaptıysa.
Evrimciler tek bir tane bile delilleri olmadığı için...
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamlı, hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, lineer falan böyle...
Sevgili Eşeysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Ya bunlar önemli olan mekanizmalarıyla. İzolasyon, izolasyon bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki
olgusal tutarlılık
yani yapma. Ayıp evet. Yani artık abi inanmıyor, kimse inanmıyor
olgusal
yani.
Olgusal tutarlılık skalası. Böyle bir skala var demek, öyle mi?
Bu kelimeyi kendi de anlamıyor.
Tabii canım yani.
Anlaşılmaması için yapıyor. Biz çok üst perdedeyiz gibisin abi. Halbuki evrimin anlaşılamayacak hiçbir şey yok yani. Saat evrim teorisinin. Biz burada çok kolay bir dille, kolay bir üslupla anlatıyoruz değil mi? Bir tane ara geçiş formu olmadığını, bir tane bile protein olmadığını. Evrimi yıkmak bu kadar kolay inşallah. Çünkü bilimsel delilleri var. Anlatmak çok kolay. Herkes anlayabiliyor. Evrim olmadığı için onu bu şekilde insanlara tabii, empoze tabii. Edebilmek için çeşitli böyle kelimeler kullanıyorlar, sallama şeyler üretiyorlar akıllarına evet. Tamamen hayal gücüne dayalı bir anlatım yapıyorlar.
Hayır zaten öyle bir süreç yaşansa Allah'ın dilemesiyle yaşanır. İnşallah, zaten tabii. Başka türlü olmaz. Yani şuursuz atomlar hiçbir şey yapamaz. Öylesini de böylesini hiçbir şey yapamaz. Öyle bir şey olmuş olsa bunun o kadar fazla delili olurdu ki evet. Zaten tam aksine bu sefer hani başka bir şey konuşacak durum olmazdı. Yani milyonlarca, milyarlarca ara geçiş formuna ait fosiller olurdu. Onları görürdük. En ince detayına kadar böyle bir mekanizmanın nasıl işlediğini bilirdik. Yani çünkü Allah yarattığı kanunların delillerini zaten bize gösteriyor. İnşallah. Yani mesela suyun kaldırma kuvveti var. Ama gemileri suyun üstünde Allah yüzdürüyor. Ona maşallah. Sebep olarak da kaldırma kuvvetini yaratmış Allah. Biz onu formülize bile edebiliyoruz yani. Her yerde aynı işleyen bir kanunu oluyor onun. Havanın kaldırma kuvvetinin bir kanunu var. Yer çekiminin bir ölçüsü var. Halbuki onu bir şeye attığımızda onu yere düşüren Allah. Ama yer çekimini vesile etmiş ve bunun da kanununu yaratmış. Biz İnşallah. De bunu zaten bulabiliyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla dünyada işleyen herhangi bir mekanizma olsa geçmişte, bugünümüzde bunu zaten Allah yaratmış olur. Biz de bunu çok detaylı inceliyor olabiliriz. İnşallah. Onun için yani boş yere de uğraşıyorlar. Niye böyle bir çılgınca bir şeyin savunmasına geçiyorlar, o da anlaşılır değil. Çünkü yok yani belli bir şey, yani bunun milyonlarca delili olması gereken bir şeyin bir tane delili yoksa bunu niye savunursun? Aslında onun da sebebi belli. Bu bir felsefe meselesi. Yani onlar sonuçta dinsiz bir hayatı, böyle bir ideolojiyi, böyle bir dini, o kendi pagan dinlerini anlatabilmek için böyle bir şeye muhtaçlar. Yani çünkü kalkıp Marksist, faşist, İşte vahşi kapitalizme ait bir düşünceyi insanlara doğruymuş gibi anlatmaya kalkacaksa birileri ne yapması lazım? Bir kere canlılığın yaratılma dışında bir şekilde bir sebeple ortaya çıktığında uydurması ve bunda da ayak diretmesi lazım. Çünkü o ortadan kalktığı an bütün materyalist düşünceler yıkılıyor Allah'ın izniyle. İnşallah, ve bugün olan da o, Allah'ın izniyle. Allah'ın yarattığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bunun dışında ortaya atılan bir tür fikir sistemleri geçersiz hale geliyor. Ha bu olmasın diye işte 100 yıldır ayak direttiler, insanları katlettiler, bu korkunç düşünce sistemleriyle savaşlar çıkardılar. Milyonlarca insanın şehit olmasına, katledilmesine, ölmesine sebep oldular. Halkları, insanları küçük gördüler, kadınları küçük gördüler. Kendilerine benzemeyen insan ırklarını hayvana benzettiler. Onları o şekilde gördükleri için en ufak acıma hissine kapılmadan onları öldürebildiler. Ama Allah'ın izniyle bu devirde bilim, teknoloji o kadar ilerledi ki
İnşallah.
Artık insanların bilgiye ulaşması o kadar kolaylaştı ki hocamızdan da Allah razı olsun. İnşallah. Bu bilgileri İnşallah. O kadar net ve anlaşılır bir şekilde ortaya koydu ki artık bütün dünya çok kolay bir şekilde buna ulaşabiliyor. Artık o yüzden oyunları tamamıyla bozulmuş durumda. Savunamaz hale geldiler. Hemen arkasından da inşallah bütün buna dayalı felsefeler, düşünce sistemleri de teker teker yıkılıyor Allah'ın izniyle. İnşallah.
Evet, maşallah. Mesela biraz önce Sadun Hocam anlattı. Sadun Hocam gitti Fransa'da konferans verdi. Fransa hem Marksizmin hem materyalizmin, ateizmin kalesiydi. Yani Marksizm zaten oluştuğu yer ve güçlendiği yer Fransa'dır. Yani Fransa Marksizmin de kalesidir, komünizmin de kalesidir. Ama artık bakın Fransa'da öğrencileri de ikna edemiyorlar. Bunu da haber yapıyorlar. Biz artık öğrenciler de inanmıyor diye evrime. Onunla ilgili bir filmimiz var.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adrien Rego konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözüpek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri Bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ani Mamesiye'ye göre bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisiyle ilgili sorulara, kendilerine derste öğretildiği şekilde cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Maşallah. Bu maşallah. Çok. Yani, çünkü internette herkes artık doğru bilgiye ulaşabiliyor.
Bir de bu haberlerin şöyle bir ortak özellikleri var, dikkat ettim. 2007 yılının haberleri. Üstünden 4 yıl geçmiş durumda.
Evet.
Yani 4 yıl önce yani böyle bir tepki varsa sınıflarda, şu andaki durumu siz düşünün.
100
yani,
katıdır bunun haberin içinde.
Hiçbir şekilde öğretmenler rahat bir şekilde konuşamıyorlar. Hemen cevapları veriliyor Allah'ın.
Şimdi bakın aynı şey Belçika için de geçerli. Onunla da ilgili bir haberleri verelim.
İtalya'nın en çok okunan gazetesi Corriere della Sera, yaratılış haftasının Avrupa'daki etkilerine bir kez daha geniş yer ayırdı. Yaklaşık 700 bin tirajlı gazetede yer alan söz konusu haber, kapakta Hristiyanlar ve Müslümanlar Darwinizme karşı birleşti başlığıyla yer aldı. Belçika'da okullarda öğretmenler evrimi boykot ediyor başlığıyla devam eden haberde, öğretmenlerin Darwinist eğitime tepkileri aktarıldı. Hristiyan ve Müslüman öğretmenler arasında yeni bir ittifak. Öğrencilere öğretmenlik yapan bazı biyoloji ya da doğa bilimi profesörlerine göre, bunlar yani Darwin'in iddiaları, kişisel kanaatlerince sadece yalan ve öğretilmeye değmeyecek sahtekarlıklar. Gerçekte yaratılışa ve insanın kökeninin orangutanlar değil, ilahi sonsuz bir güç olduğuna inanıyorlar ve öğrencilerine bunu öğretiyorlar. Onlara, yani evrime karşı çıkan öğretmenlere göre Harun Yahya olarak bilinen Adnan Oktar haklı.
Maşallah. Değil mi? Bunlar yani haberlerin çok küçük bir kısmı. Ya her tarafta yerle bir oldu maşallah. Değil mi? Maşallah. Hocamız ilk faaliyetlere başladığında 79 sonu bir kişi geliyor Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Bir kişi. Hiç tanıdığı yani akrabası yok, tanıdıkları yok. Ankara'dan geliyor. Böyle bir maddi imkanı da yok Allah'ın izniyle. Ama çok kararlı ve üstün ahlaklı, samimi. Tek tek anlatmaya başlıyor ki terör dönemi o dönem yani. Hemen tehdit ediyorlar zaten. Ya bir insanın komünist bir yerde, merkezde olup, komünistlerin arasında olup o dönemde öldürülmemesi, şehit edilmemesi mümkün değil yani, değil mi? Teknik olarak zaten, bu şekilde. Evet. Hiç tek maşallah, başına başlıyor maşallah. Bir kişi. Ve yıllarca bir kişi. Yani o birkaç yıl, ilk birkaç yıl kimse yok yanında. Tehdit ediyorlar. Tek tek anlatıyor. Hatta sonra koridorda hocalar yerini değiştirmeye başlıyor. Sonra ilk kitabı broşür halinde çıkıyor. Hatta burada da İlk kitaplarından birinin örneği var, onu da gösterebiliriz. Bakın üçüncü, dördüncü kitap aşağıya doğru, evet.
Şöyle kalmayacağım.
Ya birincisi değil ama yani ilk, değil mi?
Evet, daha biri. Eski,
hatta
eskilerden.
Hatta hocamız da anlatmıştı, kalan bir mirası olduğu gibi kitaba yatırıyor evet, maşallah. Tamam, maşallah. Yani kitabı yatırıyor demeyeyim de Allah affetsin. Yani maşallah. Kitap olarak tebliğde bulunuyor böyle. Üstündeki
kitap alıp dağıtıyor onları.
Kıyafetleri dahi yenilemiyor evet, ihtiyacı olmasına maşallah, rağmen. Çok samimi ama. Önce yani insan diyebilir demişti mesela. Önce dur mimar olayım. Bir ailem olsun. Değil mi? İşim olsun, bürom olsun, ofisim olsun. Sonra ondan sonra yani etrafıma anlatırım dini. O samimi evet, olmaz demişti inşallah.
İnşallah.
Hemen başlıyor. En acil diyor. Daha lisedeyken düşünmüş. Evrim bir demiş dünyada yani Darwinizm. Bütün kötülüklerin kaynağı. Daha lisedeyken teşhis ediyor bunu maşallah. Bunu örgütleyen böyle bir ateist bir organizasyon var dünya çapında, masonluk, ateist masonluk ve faaliyetlerine başlıyor. Tabi başlar başlamaz ondan sonra imtihan ortamı tabii ki işte hemen davalar açılıyor, akıl hastanesi, ondan sonra hücre hapsi, değil mi? Faaliyetlerini durdur diyorlar, işte para teklif ediyorlar, 14 ağ gibi bir yere yerleştiriyorlar, hiç bir milim, değil mi, artarak devam ediyor Allah'ın izniyle. Ne oldu sonra işte? Allah buraya getirdi. Bakın o incecik broşürden ikisini yan yana tutalım yani.
Maşallah. 7
kiloluk.
Evet inşallah.
Yarılış atlası yüz binlercesi dünya çapında. Bakın bu böyle başlamıştı. Maşallah. Böyle oldu.
Maşallah.
Ne oldu? Darwinizm paramparça yerle bir oldu elhamdülillah. Komünizmin beli kırıldı. Materyalizmin beyni patladı elhamdülillah dünya çapında.
O zaman şeyde Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyanlar anlatıyor. Komünistler normal cuma namazı vaktinde barikat kuruyorlar. Kimse cuma namazına gitmesin diye. Hocamız normal onların önüne gidip bir dakika deyip o barikatı açtırıp onların arasından geçip namaza gidiyor. Yani Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayıp bildiği yolda dosdoğru devam ediyor. Ve Allah da bu başarıya vesile ediyor. Elhamdülillah. Şimdi bütün hayatı boyunca da zaten en ana konu olan imanın insanların kalbine yerleşmesi için çalışıp çaba gösteriyor.
Maşallah.
Hani mesela soruyor bazen Müslüman kardeşlerimiz işte neden iman hakikatleri? Çünkü iman hakikatleri insanın imanının artmasına, yakininin fazlalaşmasına, Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına, imanın
İnşallah.
Tam olarak oluşmasına vesile oluyor. E zaten bir insan iman ederse ondan sonrası çok kolay. Yani İnşallah. Gerçekten Allah'ın varlığına, ahiretin sonsuzluğuna iman etmiş bir insan hangi dini yaşamak istiyorsa onu zaten en güzel şekliyle öğrenebilir. Bilmediği bir şeyi sorup onun cevabını alabilir. İbadetleri öğrenir. Yapması gerekeni bilir. O güzel ahlakın ne olduğunu hem Kur'an'dan hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğrenebilir. Ama bunların hepsinin öncesinde gerçek bir imana sahip olması gerekir.
İnşallah.
Hocamız bütün eserlerinde, internet sitelerinde 10 yıllardan beri hem birebir işte bizlere, çevresindeki herkese ve hem bütün dünyaya televizyon kanalıyla, internet kanalıyla anlattıklarında Allah'ın varlığına, birliğine olan insanların imanına vesile oluyor. Allah razı İnşallah. Olsun. Ve bunu da yaparken her Allah yolundaki insan gibi onlarca şey geliyor başına. İşte Oktar hocamın da dediği gibi işte hapse koyuyorlar, delidir diyorlar, akıl hastanesine koyuyorlar. Bin bir çeşit iftira atıyorlar. Bunun tam tersinde dünyanın bütün nimetlerini teklif ediyorlar. Yapma bunu, sana işte böyle servet verelim, şöyle rahat yaşa. Bunların hepsini elinin tersiyle itiyor. Her gelen sıkıntıya da Allah'tan geldiğini bilip en güzel şekliyle sabrediyor. Ve o yüksek ahlak gösterdiği için Allah da bütün dünyada büyük bir gelişmeye onu vesile ediyor. Allah razı olsun.
Bir ayet okumak istiyorum inşallah.
İnşallah.
Kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Zümer suresi 36. ayet. Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Hocamız Allah'tan başka kimseden korkmadığı için bu samimiyette durumun aciliyetini görüyor. Müslümanlar o münafıkane kafir sistem yüzünden, yani komünizm yüzünden, faşizm yüzünden Müslümanlar eziyet görüyor bütün dünyada. Hocamız bunun farkında ve önceliği buna, samimiyetiyle buna veriyor. Bir para eline geçtiği zaman, bir para Allah ona nasip ettiği zaman hemen kitap satın alıyor. Hemen kitapla tebliğ çalışması yapıyor. Böyle acil bir durum varken dur ben Oktay hocamın dediği gibi bir aile kurayım, mimar olayım. O zaman para kazanırım. O zaman bu tebliğ faaliyetini yaparım demek samimiyetsizlik olur. Bu o süre boyunca Müslümanların acı çekmeye devam edeceği anlamına geliyor. Hocamız bunun farkında ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayarak korkutmaya çalışıyorlar değil mi? Akıl hastanesine koyuyorlar. Delilikle korkutuyorlar. Yani estağfurullah yani dışarıdan seni herkes deli bilecek diye korkutuyorlar.
Maya çalışıyorlar.
Maya çalışıyorlar. Hapishaneye koyuyorlar. Hayatını burada geçireceksin diye korkutmaya çalışıyorlar. Bundan vazgeç yoksa seni öldüreceğiz diye ölümle tehdit ederek korkutmaya çalışıyorlar. Hocamız ama bütün bunların görüntü olarak kendi görüntüsünde Allah'ın yarattığını biliyor. Allah'ın onu denemek için imtihan olarak yarattığını biliyor ve Allah'tan başkadan kimseden korkmayarak müthiş bir samimiyetle ve ahlakla o an için Allah rızasına en uygun olan davranışı sergiliyor.
Maşallah.
Ve tebliğ faaliyetinde kullanıyor. Bütün yaşamını ve bütün parasını tebliğ faaliyetinde kullanıyor maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Hocam bir de şu çok önemli. 80'li yıllarda özür dilerim.
Estağfurullah.
Mimar Sinan döneminde hocamızın üniversitede tebliğ yaptığı dönemlerde Türkiye'deki ortam çok karmaşık bir ortam. Yani hep bunu biz kitaplardan okuyoruz ama yani biraz da hani onu de daha detaylandırmak gerekiyor. Şundan dolayı ben o zamanlarda çocuktum. Bizim yaşadığımız mahallede oturduğumuz ev tam böyle bu anarşi olaylarının tam göbeğindeydi. Yani öyle bir yerdeydik ki sağ tarafımız bir görüşe Yani evimizin önünün sol tarafı başka bir görüşe şey yapıyordu. Yani onların insanları orada yaşıyordu. Yani abartmayayım ama haftada en az iki kere, üç kere bizim önümüzdeki caddenin ortasına lastikleri atıyorlardı, onları yakıyorlardı. Karşılıklı birbirlerine taş savuruyorlardı. Öbür gün oluyordu, kahve taranıyordu. Öbür gün oluyordu, sokakta biri dövülüyordu. Hemen yani camdan bakıyoruz, camdan bakarken pota köte insanlar birbirine giriyordu. Hakikaten güvenlik yoktu. Ben çok uzun bir süre, çocuktum o zamanlar. Biz yani çocuklar normal sokakta büyürler değil mi? Hani oynarsın, top oynarsın. Ben hiç öyle bir dönem hatırlamıyorum. Yani o birkaç yıl hiç sokağa çıktığımı hatırlamıyorum. Çünkü ailem endişe ediyordu bir şey olacağını. Gençler aynı şekilde. Yani kardeşin kardeşi vurduğu bir dönemdi o zaman.
Evet.
Ve gerçekten yani bırakın tebliğ yapmayı. Yani bir kişinin sokakta yürüyor, iki kişi yolunu çeviriyor. Sağcı mısın, solcu musun diye soruyorlar. Vereceği cevaba göre ya dayak yiyor en iyi ihtimalle ya da öldürülüyor. Ve yani her gün gazeteyi açıyorsun, işte kahve tarama, işte kardeş kardeşi vurdu diyor. İçeri girdi birbirini bıçakladı diyor. Sokakta çıkan kavgada şu kadar insan yaralandı diyor. Her gün gazete böyle haberlerle doluydu. Ve hakikaten çok karmaşa vardı. Evet. Şimdi böyle bir ortamda ki Ankara, ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ki İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Sol görüşün en hakim olduğu yer, yani sözde fikir önderlerinin olduğu bir üniversite ve öyle bir ortamda o zamanları gören kardeşlerimiz anlatıyor. Yani bırak tebliğ yapmak, dini anlatmak, yani namaza gitmek, bir camiye giderken görülmek, İslami kıyafetler içinde görülmek, yani her an her saniye
vururlar yani.
Bırakırlar yani. Ötesi yok yani. Yani, yani dayak yemek çok hafif bir
tabii. Şey yok, öyle dayakla bırakma evet. Yani kafası sıkıp bırakırlar
evet.
Yani.
Evet, evet. Hep öyle olmuş zaten.
İşte böyle bir ortamda hocamız tebliğ.
Maşallah, yani
hocamız bugünkü bir ortamdaki gibi yapmıyor tebliğ. Yani bugün üniversiteye git, bugün Yıldız Üniversitesi'ne git, Mimar Sinan Üniversitesi'ne git, ODTÜ'ye git, tebliğ yap. Öyle değil yani. Yani bugünkü gibi rahat değil ortam.
Tabii tabii.
Böyle bir ortamda maşallah çok yiğitçe, çok delikanlı demeyeyim Allah affetsin, cesurca inşallah.
Evet. Delikanlı.
Maşallah.
Yani gözünü budaktan sakınmadan her şeyi anlatıyor. Birebir anlatıyor. Ve o zamanlar, o zaman görenler karşıt görüşteki öğrencilerin hocamıza sizin arkanızda kim var diye hep soruyormuş. Yani çünkü anlam veremiyorlar. Anlam veremiyorlar ve yani nasıl oluyor da bu kadar rahat ve sözü açık, çok açık bir şekilde konuşabiliyorsun diye hep söylüyorlarmış. Bu hep anlatılan bir şeydir.
İnşallah. Elhamdülillah.
Şimdi bu tabii Allah'ın emri. Yani hocamız çok üstün bir samimiyetle inşallah. Delikanlı hem de ne delikanlılık yani. Maşallah. Bakın Allah şöyle buyuruyor ayette. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir diyor Allah. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Allah'ın emri bu. Özür olmaksızın oturmak değil inşallah. Şu. Allah bakın mallarıyla ve canlarıyla diyor. Hocamız malıyla ve canıyla. Yani olan o kalıcı mirası dahi ki o yani günümüzün parasıyla da iyi bir para. Çok, yani 150 tabii, milyar tabii. Kadarlık bir bildiğim kadarıyla öyle bir para kalıyor. Hı hı. Çok rahat bununla işte iş kurma, değil mi? Ofis açma, bir önce mimar olayım, işte ailem, evleneyim diye düşünülebilir. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin diyor Allah.
İnşallah.
Hocamızın hedefi buydu işte. Allah'ın evet, emri inşallah. Doğrultusunda bakın. Bütün dünyayı İslam'a hakim kılana kadar, İslam ahlakı hakim olana kadar hiç fitne kalmayıncaya kadar. Yani hocamız Afganistan'dakileri düşünüyor, Doğu Türkistan'a sahip çıkıyor değil mi? Çin İnşallah. Normal hocamızı, hocamızı muhatap alıyor. Diyor ki gelin görün diyor bakın değiştirdik biz ortamı diye Doğu Türkistan'da konsolosluk haber gönderiyor hocamıza. Yani onlara sahip çıkıyor ve sahip çıktığından da Çin hükümeti sadece hocamızı dünyada kale alıyor. Yani muhatap alıyor. Kale alıyor değil mi de Allah affetsin. Muhatap alıyor. Ama bu çok etkili bir fikri mücadele var işte inşallah. İnşallah.
Ve bir etki evet. var, güç var, onu gördüğü için zaten açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. Evet. Yani yapmazsa onun sonuçta kitlesel bütün dünyadaki sevenleri, hayranları, onun peşinden giden, ona güvenen insanlar tarafından nasıl bir tepkiye sebep vereceğini bildiği için konunun üzerine gidip çözüm üretip ondan sonra da özür beyan ediyorlar. Şimdi Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız o kadar Allah'ın izniyle derin bir imana sahip ki hani sormuşlar ya arkanızda kim var diye. Bütün gücün Allah'a ait olduğunu bildiği için inşallah mücadelesine başladığı ilk günden beri ona hiçbir şey zaten zor gözükmüyor. Yani tek başınayken bile Kur'an ahlakını bütün dünyaya anlatmak için yola çıkıyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar da mücadele etmeye kararlı bir şekilde başlıyor. Ben mesela çok net hatırlıyorum. O zaman daha işte bu broşürler falan vardı. Yani daha kitaplar oluşmamıştı. Mesela hocamız bizim bu davamızın, bu görüşümüzün yüzlerce kitabı olacak diyordu. Mesela hiç bunun en başında. Ve Allah'ın izniyle yüzlerce kitap olup onlarca dile tercüme edildi ve internet sitelerine yayıldı. Şimdi bu gerçek bir imanla olan bir şey ancak. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir insan kendi ömrüne sığdıracak bir şekilde böyle bir mücadeleye başarısından %100 emin olarak girmez. Ancak bütün gücün Allah'a ait olduğunu bilen ve Allah'ın gücünü kendinde hisseden, yani Allah'ın kendisini vesile kılması, Allah'ın gücüyle hareket ettiğini bilerek hareket eden bir insan böyle bir şeye yola çıkar. Hocamız da zaten hep bütün konuşmalarında gücünü sadece Allah'tan aldığını maşallah. Defalarca hep dile getiriyor elhamdülillah. O yüzden de dünyada etkisi de çok büyük oluyor inşallah. İnşallah.
Kolumu şeytana Allah'a sığınırım. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Elhamdülillah. Hocamız her zaman için Allah'a rağbet ediyor. Allah'ın ona o gücü verdiğini biliyor. Her zorlukla zor gibi görünen bir ortamda aslında Allah'ın yarattığı bir kolaylık olduğunu, bir imtihan için bu ortamın yaratıldığını ve bu ortamda tebliğ yaptığı zaman daha çok daha değerli olacağını, daha çok sevap kazanacağını biliyor inşallah. Bu samimiyetle bu şekilde hocamız hareket ediyor ve bunun sonucunda o dönemdeki o tebliğ döneminden şu anki bu dönemlere geliyoruz. Hocamız da Allah televizyon kanalı nasip ediyor. Yüzlerce kitap nasip ediyor. 300'e yakın kitabı var hocamızın ve onlarca dile çevrilmiş durumda. Bütün dünyaya tebliğ imkanı doğdu hocamız için inşallah. Evet. Maşallah. Allah hocamızın samimiyetine karşılık bunları nasip ediyor.
İnşallah.
İnşallah.
Evet.
Bir soru gelmiş herhalde.
Evet, bir mesaj gelmiş. Okuyalım. Diyor ki Oktar Bey, Kur'an-ı Kerim'de evrimi işaret eden hiçbir ayet yok mu? Kur'an'da bahsedilen bir Yahudi kavminin Yaradan tarafından maymuna dönüştürüldüğü ayetinin doğadaki kalıntıları bu bilim adamlarını yanıltıyor olabilir mi? Bu cezanın Yahudiler tarafından intikamı almak için evrim tuzağını uydurmuş olabilirler mi? Bence evrim yok ama dönüşüm var. Fakat evrim karşıtı olmak bilimsel yaklaşım değil. Size tavsiyem karşı tezleri çürütmek yerine kendi tezinizi güçlendirecek bilimsel tespitler yapmanızdır. Bakınız, onlar bizim tezlerimizi çürütmeye tenezzül etmiyorlar. Bir sabata evladı olmanıza rağmen İslam'a verdiğiniz emeğinize hayranım, selamlar. Aleyküm selam, Emir Alkan diye bir kardeşimiz yazmış. Şimdi tek tek söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de evrim işaretlerine hiçbir ayet yok mu? Hiç ayet yok. Tam tersine evrim olmadığını ispatlayan ayetler var. Kur'an'da çok net deliller var. Hemen birkaç tane örnek verelim. Hazreti Musa'nın asasının aniden yılana dönmesi. Aniden döndüğünü söylüyor Allah. Hazreti Musa'ya tut dediğinde de yılan tekrar asa haline geliyor. Yani cansız bir madde, bir sopa yılan haline geliyor. Canlı bir varlık haline ve aniden oluyor bu. Evrim var mı? Burada yok. Allah melekleri ve cinleri yaratmış. Evrimle mi yaratılmışlar? Hayır. Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şekil veriyor. Ve Allah'ın dilemesiyle üfürdüğünde bakın çamur, kuş şeklindeki çamur bir anda kuşa dönüşüyor. Yumurtlayan, uçan, uçup gidiyor. Bir kuş yumurtluyor, çiftleşiyor değil mi? Öyle bir canlı varlık haline geliyor. Var mı evrim? Yok. Aniden yaratılış var. Nereden? Maşallah. Cansız maddeden. Aynı şekilde cennette Allah huriler, vildanlar ve gılmanlar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Tahtlar var, atlastan ağır işlenmiş elbiseler var, yastıklar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Allah diyor ki bakın, bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der o da hemen oluverir. Evet. İnsanın yaratılışı olarak da Hazreti Adem'in yaratılışı hakkında bilgi veriliyor. Allah söylüyor nasıl yarattığını. Çamurdan diyor bir şekil verdiğini ve porselen şeklinde insan biçimi verdiğini, iki elimle yarattığımı diyor Allah inşallah. Bir güzellik olarak tabii Allah'ın ihtiyacı yok sebeplere. Ve ona ol dediğinde hemen Hazreti Adem oluyor, ruhundan üfürüyor Allah. Burada da evrim olmadığının çok net delili var. Yani hep aniden yoktan var ediş var. Mesela evreni de gökleri ve yeri yoktan var edendir diyor Allah.
Evet inşallah.
Ve ol demesiyle yarattığını bildiriyor. Yani evrimde, Kur'an'da özür dilerim. Evrimin olmadığının ispatı var. Evrimle ilgili hiçbir şey olmadığı gibi. Şimdi bu kardeşimizin söylediği ayeti okuyalım. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Andolsun sizden cumartesi günü yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Şimdi bu ayette bu anlam iki anlamı olabilir. Değil mi? Biri fiziksel olarak hakikaten maymun şekline getirmiş olabilir Allah. Bir de manevi olarak yani aşağılık kılmış Allah. Manevi bir anlamı olabilir. Yani böyle maddi değil de. Her iki durumda da evrim yok.
Tamam.
Yani evrimciliğin iddiası neydi? Maymun diyor veya çeşitli canlılar bir tür başka bir türe milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş ve tesadüfi değişikliklerle dönecek. Tesadüfi değişikliklerle değişecek. Yani patolojik, asimetrik canlılar ve bunlara ait de fosiller olması gerekiyor. Şimdi biz fosillere bakıyoruz. Ayeti, birazdan ayeti döneceğiz anlamına inşallah. Fosillere baktığımızda evrimle ilgili bir tane bile fosil var mı? 350 milyon fosil arasında yok. Türlerin birdenbire eksiksiz, mükemmel çıktığını ve milyonlarca yıl hiç değişmediğini görüyoruz. Mesela bakın burada net bir fosil. 350 milyon tane fosilden bir tanesini gösterelim hemen burada. Çekirge fosili görüyoruz. 150 milyon yıllık bir çekirge fosili. Evet. Yaklaştırırsak evet. Çekirgenin baş kısmı bakın. Kanat yapısı, ayaklarını görüyoruz burada. Şimdi bunu dikkatlice bakalım. Günümüzdeki haline bakıyoruz. 150 milyon yıl sonra çekirge nasıl diye bakın. Çekirgenin başı, gövdesi, ayaklarıyla baktığımız zaman milimetrik olarak aynı. Her yani şey 150 milyon yıl önce çekirge yine çekirge. Hiç değişmemiş. Ve çekirge çekirge olarak ortaya çıkıyor. Birdenbire ortaya çıkıyor. Milyonlarca tür için bu geçerli. Yani evrimin olmadığını bilimsel kanıtlardan biliyoruz. Allah evrimle yaratsaydı tabii ki evrimle yaratabilirdi. Ama bunun bilimsel kanıtları da olurdu. Fosilleri olurdu. Fosiller var çünkü Allah fosilleri yaratmış. Yok. Hı. Kur'an'da da evrimle yarattığına dair hiçbir ifade yok. Tam tersi yoktan var edişler var. Tabii mesela şey. Allah Hazreti Musa'nın sopasını yaratırken Allah'ın sebebi ihtiyacı olduğu için değil. Allah yoktan da var eder. Yani sopayı bir anda yılana dönüştüren Allah. Yılanı doğrudan da yaratıyor ve nitekim fosiller öyle. Bir yılan birdenbire ortaya çıkıyor. O aniden yaratılıyor. Aslanlar da öyle, kaplanlar da öyle, bitkiler de öyle ve evren de öyle. Bütün kainat Big Bang ile yoktan bir anda var ediliyor. Allah'ın ol demesiyle. Dolayısıyla Kur'an'da evrime ait hiçbir delil yok. Şimdi diyor ki burada arkadaşımız, fakat evrim karşıtı olmak bilimsel yaklaşım değil. Asıl evrim bilimsel yaklaşım değil. Evrim bir pagan dini. Bir tane proteine bakıyoruz tesadüfen olabilir mi diye. Olamadığını görüyoruz. Daha programımızı öyle başlamıştık. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Bitti. Evrim daha bakın en başta bitiyor. Bir pagan dinle karşı çıkmak ve bilimsel delillerle çıkmak tabii ki bilimseldir. Tabii. Asıl bilimsel olmayan bu pagan dinidir. Yani tarihin en büyük yobazlığı. Çünkü Sümerler ve Mısır'daki Firavun döneminde, o dönemin dini. Sümerler döneminde de din. Ne diyor Mısır'daki Firavun? Nil'in diyor çamurlarından diyor hayat diyor tesadüfen evrimleşti diyor canlılar oluştu diyor. Aynı şeyi bugün 21. yüzyılda söylüyor adamlar. Delil var mı? Yok. Hatta bütün deliller bu pagan dinini yalanlıyor. Yani evrime karşı çıkmak tabii ki bilimsel. Allah'ın yarattığını gösteriyor çünkü bilim bize.
Bir de mesela evet. Şey bilimsel mi? Bir de onun açıklanması lazım. Celal Şengör'ün hani maymunu temsil ederken yaptığı hareketler ne derece bilimsel?
Yani bir kanıt var, kanalın
bir açıklaması gerekiyor. Evet, o kullandıkları o bilimsel zorlama lisan ne kadar bilimsel? Gördük az önce filmde. Yani evet. Hiçbir şey anlamıyorsun.
Buradan bir de bir şey diyor. Ne demek ya istiyor acaba? Evrime inanmıyorum ama dönüşüme mi inanıyorum?
Evet. Öyle bir şey. Ya öyle bir şey yok.
Ne yani, demek ki yani dönüşüm, evrim yok, dönüşüm var.
Adaptasyon demek istiyor acaba?
Şimdi genetik bilgiye bakıyoruz biz. Genetik biliminde bize genetik bilimi şunu gösteriyor. DNA'daki bilgi İlk andan itibaren o canlıda var ve hiç değişmiyor. Değişmediğini nereden biliyoruz? Bir kere fosillerden biliyoruz. İşte 150 milyon yıllık çekirge değişmiş mi? Değişmemiş. Yani genetik bilgisinde bir değişim olmadığını biliyoruz. Genetik olarak baktığımızda, bu fosil biliminde pardon, paleontoloji bize değişim olmadığını söylüyor. Genetik olarak baktığımızda da tek mekanizma var. O da DNA'nın kopyalanması mekanizması. Yani DNA'nın fotokopisi çıkarılıyor. Bir kitabın fotokopisi gibi. Mesela şimdi bu kitabın fotokopisini çıkardığınız zaman o bilgide herhangi bir değişiklik meydana gelir mi? Yani yeni değil bir mi? Paragraf, yeni bir bilgi, yeni bir cümle oluşur mu? Oluşmaz ya. Fotokopi çekiyorsun çünkü değil mi?
Aynısı. Fazla yanlış fotokopi çekersen eksiklik olur. Eksiklik fazlalık olur. Asla olmaz. Olma.
Aynısı çıkar zaten.
Aynısı
yani.
Aynısı çıkar
tabii. DNA'daki mekanizma da bu Allah'ın yarattığı. Fotokopisi çekiliyor. Replikasyon deniyor. Aynısı çıkartılıyor. Genlerin ama zaten mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonu da tür içinde, tür altındaki alt tür. Mesela ufak köpekler var, büyük köpekler var. Bu farklılıkları meydana getiriyor ama bu evrim değil. Gen var, genin değişik kombinasyonları var ama o genetik bilgi o türün ilk canlısından itibaren var ve kopyalanarak nesilden nesile bilgisi aktarılıyor. Yani evrimin hiçbir mekanizmasını yaratmamış Allah. Evrimle de yaratmamış. Fosillerden biliyoruz biz bunu. Şimdi Yahudilerin aşağılık maymunlar olunuz dediği bir cezalandırma var burada ama eğer fiziksel anlamını düşünsek ayetin bir insanın birdenbire maymun olması, birdenbire maymun oluyor. Allah bir anda maymun olun diyor ve insana maymun olun diyor. Evrimler ne diyor? Evrimciler maymun diyor milyonlarca yıl içinde tesadüfi değişikliklerle insan oldular diyor.
Bu zaten bir mucizedir tabii.
Böyle bir anlam var mı? Tabii. Kesinlikle
ayetçe,
yok.
Evet. Yani maymundan insan oldu diyor evrimciler. Cenab-ı Allah ayette tam tersini söylüyor. Tabii. İnsanların maymun olmasından.
Ve bir anda değil mi? Bir anda oluşuyor evet, bakın. Tabii. Biz onlara aşağılık maymunlar olunuz dedik. Yavaş yavaş maymunlara evrimleşin dedik diye bir ifade. Hayır, hiç yok öyle bir konuda.
Oradaki hani beyefendi evet. Acaba bunu mu yanlış anlıyor bilim adamları? Bunu mu karıştırıyorlar? Onun delili var da gibi bir şey sormuş. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. Öyle bir delil de yok. Yani hani oradaki zaten ayette kastedilen fiziki bir durum da olsa doktor hocamın dediği gibi o zaten bir anda olacak bir şey olduğu için zaten evrimcilerin hani öyle bir şeyi yanlış anlaması veya buna ait bir şey buldu da ona evrim mi acaba demesi diye bir şey de söz konusu değil.
Evet.
Bir de burada mesela şey var sonunda beyefendinin söylediği hani diyor ki biz bunların tezini çürütmek yerine kendi tezimizi anlatalım.
Şimdi biz onu yapıyoruz zaten.
Zaten yani mesele o. Bir de burada öyle bir şeyden bahsediyoruz ki yani ortada öyle tezler falan yok. Bir tane doğrusu var bunun ve bununla iddia edilebilecek de bu konuyla ilgili iki tane şey var. Üçüncüsü yok. Yani bu neye benziyor? Ortada bir bardak var. Ya birisi diyecek ki bu bardak tesadüfen oluştu ya da bu bardağı yapıp birisi buraya koydu. Bunun üçüncü bir ihtimali var mı? Yok. Çünkü ortada bir bardak var. Dolayısıyla eğer bu bardağın tesadüfen burada kendi kendine oluşamayacağını anlatırsanız bunun yapılıp buraya konduğunu ispatlamış olursunuz zaten. Yani dolayısıyla canlılığa baktığımız zaman biz canlılık için ortaya atılabilecek iki tane iddia var. Bunlardan biri doğrusu hak olanı Allah'ın yarattığı. Bir tanesi de evrimcilerin iddia ettiği tesadüfen kendi kendine olma iddiası. Eğer siz yaratılışı anlatmak istiyorsanız bunun yöntemlerinden biri ve çok sağlam, çok net olanı nedir? Öbürünün olamayacağını anlatmaktır. Yani ben arkadaşımızın, kardeşimizin samimi bir şeyde sorduğunu düşünüyorum. Şimdi siz eğer bunun tesadüfen kendi kendine olamayacağını bilimsel delilleriyle, yüzlerce delille, binlerce delille ispatlıyorsanız bir protein asla kendi kendine olamaz. Bu kesinse o zaman o proteini mutlaka bir yaratan vardır. İşte onu Allah yaratmıştır. Yani bir canlıyı herhangi bir işte aldık karıncayı. Bu karınca kendi kendine olamazsa bunu %100 ispatlıyorsanız bu %100 onun yaratıldığının ispatıdır. Çünkü zaten evrimciler de herhangi başka bir iddiada bulunmuyor. Yani evrimci bütün bilim adamları da laflarına başlarken diyorlar ki canlılık iki şekilde açıklanabilir. Bunlardan bir tanesi yaratılıştır. Onlar bunu bir inanç olarak değerlendiriyor. Bir tanesi de diyor evrimdir. Biz bütün bu konuşmalarda anlattığımız şey tesadüfün olamayacağı, bunun da tek bir karşılığı olduğu, o da her şeyi hiç yoktan Allah'ın yarattığı gerçeği.
Evet, şimdi burada evet.
Bir son bir cümle daha eklemek istiyorum. Bir de arkadaşımız orada bunu yapmak yerine diyor. Yani evrimi çürütmek yerine böyle yapsanız daha iyi olmaz mı gibi söylüyor ama yani biz evrimi çürütmezsek o zaman yani inançsızlığın fikri temelini biz nasıl değil mi geçersizliğini göstereceğiz? Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim putları kırıyor. Yani inançsızlığın temelini çökertiyor. Bu döneminde inançsızlığın temeli de evrim teorisi olduğuna göre Müslümanın farz olan en büyük sorumluluklarından biri evrim teorisinin geçersizliğini göstermek lazım.
Hayır, zamanımız evet, bitmiş. Bir şey daha ekleyeyim de karşı tezleri çürütmek yerine şimdi karşı tezi bir kere Darwin'in hiç olmadığını varsayalım. Bizim bütün anlattıklarımız Allah'ın yarattığının delilleri zaten. Burada iman hakikatleri anlatmıyor muyuz biz?
İnşallah.
Evet. Bunlar nedir? Allah'ın yaratmasının delilleri. Evet, maddenin gerçeğini de düşünsün arkadaşımız. Onu da sık sık anlatıyoruz. Bu zaten Allah'ın yarattığını ispatlayan deliller bunlar. Ve bunları, burada biz zaten bunu yapıyoruz yani. Darwinizm olmasa da, yani Darwinizm olmasa da Allah'ın yarattığı o kadar açık ki. Ve Kur'an'da evrim yok, şu çok önemli, Müslümanlar bu tuzağa düşmesinler. Kur'an'da evrim yok. Darwinizm bir pagan dini. Bir pagan diniyle İslam arasında bir orta yol olmaz. Yani bir pagan dinini İslamlaştırmaya çalışmasın kimse. Arkadaşımıza böyle yapıyor demiyorum. Ama bu tuzağa düşen Müslümanlar olduğunu görüyoruz günümüzde. Çoğunluk Darwinist. O zaman biz de Darwinizmi İslamlaştıralım. Kur'an'daki ayetlerin anlamlarını çarpıtarak Darwinizmi uydurmaya çalışalım. Bu hem çirkin hem de pasifist bir davranış olur. Böyle bir şey yok. Çoğunluk iman etmez diyor Allah zaten. Çoğunluğa göre hareket etmez Müslümanlar inşallah. Hocamız nasıl bir kişi çıkmıştı? Darwinizmi dünya çapında yerle bir etti. Bu şekilde olur Allah'ın izniyle
inşallah.
12.30'dan itibaren de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımız A9 TV, Gaziantep Olay TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Spas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhan Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV, Harun Yahya nokta sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kanal Avrupa, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya nokta TV'den takip edebilirsiniz.